İkinci ayrım. Muz sesleri. Ece Temel Kur'an. Beyrut, Oxford, İstanbul, 2009. Tarihçi yazar Favvas Trablosi, Daily Star genel yayın yönetmeni Hanna Ambar, Al-Akhbar gazetesi editörü Pierre Abi Saab, yazar Jean Said Makdisi, Hizbullah basın sorumlusu İbrahim Musavi, Çağıl Kasapoğlu, West Houses Tree'deki Etiyopyalı temizlikçi Mona, Costa Cafe'deki Samira, Kayan Bar'ın sahibi Kayan, Saifi Enstitüsü'ndeki Arapça öğretmenlerim, Filipinli ev hizmetlisi Linet, Prag Cafe'nin sahibi Red, Beyrut'taki tüm grafiticiler, Ziyad Rahbani ve Feyruz, Git ve yaz diyen Yaşar Kemal ve Ayşe Baban, bana korkunç ve güzel hikayelerini anlatan Melek Ulagay, bana muzların bir sesi olduğunu anlatan Öznur Uğurlu, düştüğüm yerlerden beni kaldıran sevgili dostum Ayşe Akkızoğlu, beni topraklayan editörüm Çiğdem Su, aziz dostum Avrat Yaylası Sırrı Süreyya Önder, hayatı üstümden alan Burçak, kitabımı dış dünyaya hazırlayan arkadaşlarım Ümit Alan ve Utku Lomlu, beni Beyrut'uma gönderen Özgür, Beyrut'u anlatan yoldaşım Gassan. Hiç bilmiyorlar ama onlar olmadan bu kitap olmazdı. Üçüncü kitap, Toz. Hakikat tozdaydı, gördüm. Pencereyi açtım. Evin içine yığılan rüzgar 2006 sonbaharının sonsuz sayıda elleriydi. Sırtımın ardında mütereddit bir kuş sürüsü. Duvarlara hiç boşluk bırakmadan yapıştırdığım, üzerlerine birer çakıl taşı koyup yeri kapladığım defter yaprakları havalandı. Taşlar yuvarlandıkça sanki bir hikaye bütün yolcularıyla birlikte alabora oluyordu. Ev artık hikayeden başka bir şey değil. Ne bu eski sarı kazak oluyor üzerime, ne de bu siyah pantolon. Büsbütün başkasının hikayesini giyinmişim üzerime. Ben de artık rüzgarla alabora olan çakıl taşlarından biriyim. Şimdi bir hikaye anlatabilirim. Toza dönebilirim. Birinci kitap, Siz. Haziran güneşi Metn Dağı'ndan görünüp, iç savaşın en kanlı günlerinde ağlayarak şehre sırtını döndüğü, kısacık süren ateşkes dönemlerinde ise gülümsediğine inanılan Harisa Tepesi'ndeki dev beyaz Meryem Ana heykelinin ellerinden kurtulup yükseldikçe Beyrut'un gözleri kamaşıyordu. Dünyanın başka şehirleri başka filmlere benzemeye başlarken, 70'lerin belgesellerindeki çapaklı sarı ışıkta takılı kalmış şehrin üçer beşer uykusu bölünüyor. Biraz daha pazar sabahı uyuşukluğu için yalvaran Beyrutlular, balkonların dış cephesindeki perdeleri çekiyor, tıkır tıkır kepenkleri kapatıyordu. Apartmanların tepelerindeki fincan şeklindeki yedek depoların içindeki sular hiç ses çıkarmadan ısınmaya başlıyor, aynı sessizliği bir parça sabah serinliği arzusuyla kendilerini balkonlara atan o yıl, yani 2006'da menopoza girmiş kadınlar ve aşksız sevişmelerin sabahından korkup erkenden sokaklara çıkan cumartesi gecesi yalnızları paylaşıyordu. Bütün savaşlardan sağ çıkmış bir şaka olarak şehrin ortasında yükselen dev metal Sleep Comfort yatak reklamı, çoğalan sabah ışığıyla sanki bu şehir huzurlu bir uyku uyuyabilirmiş gibi belirginleşirken, Beyrut'ta henüz kimsenin tanımadığı biri, henüz hiçbir hikayesini bilmediği bu şehrin doğusundaki Aşrafiye mahallesinin kenarından inen Jetavi yokuşunun başındaki tuhaf insanlar ve hikayelerle dolu apartmanın boşluğunda tek başına duruyordu. Her şey bir kapının sertçe kapanmasıyla başladı. Yalla, bugün özgürsün. kapı sırtında kapandı. Zeynep Hanım'ın cümlesi kapıya sıkıştı. Son sözcüğü Beyrut'un doğusundaki Aşrafiye mahallesinde bulunan Jetavi Hastanesi'nin yanından inen dik yokuşun başındaki apartmanın boşluğuna düştü. Yalla! Kapı sesinin apartmanın sabah sessizliğinde dalga dalga yok oluşunu dinledi. Nefesini duyana kadar. Geri evin içine yer silmeye, mutfağı temizlemeye, tuvaleti ovmaya, yemek hazırlamaya, Hadi Bey'e su, Zeynep Hanım'a vişne likörü götürmeye, balkondaki gece ağlamalarına, bir aydır hiç durmadan yaptığı, yıldığı ne varsa onlara dönmek istedi. Yapacak işi olmadığı zaman cansızmış gibi oturduğu mutfak masasına dönmek, televizyondan gelen anlamadığı Arapça sesleri dinlemek, yine masanın mavi muşambasına bomboş bakmak, adı söylenene kadar canlanmayan bir yaratık gibi evin içinde olmak istedi. Emirlerden ibaret olan ev, şimdi özgürlükten daha ılıktı. Kalbinin sesi gırtlığında şişerek büyüdü. Her adımda ayaklarını betondan tek tek söke söke merdivenleri indi. Henüz bu şehirde onun dilinde konuşan kimseyi tanımıyordu. Sakın dedi kendine, korkma. Bir hafta önceydi, anlamıştı. İnsan çok yalnızken bir tane daha kendinden doğuruyordu içinde. Korkma desin diye. Manila'dan buraya kadar gelebildiğine göre bir pazar gününü de yalnız geçirmeyi becerebilirsin. Becerebilirsin. Ayak seslerine bir kapı açılır diye korkusundan hiç ses çıkarmadan indi dört katı. Apartmanın önüne park edilmiş külüstür yeşil Mercedes taksinin arkasında yarım kalmış bir heykel gibi dikildi. Sokakta onu izleyecek kimse yoktu. Acele etme dedi kendine. Bir şey yapmana gerek yok. Burada böyle durabilirsin şimdi. Omuzundaki beyaz plastik çantayı sıktı. Çantanın içinden gelen kağıt hışırtısını duydu. İyi ki yalnızken bütün sesler olduğundan daha yüksek çıkıyordu. Çantasını daha çok sıktı. Avcu terledi. Bir damla ter incecik bileğinden yere aktı. Eğer kimse geçmezse belki de yeterince bekledikten sonra geri eve... Sonra bir damla daha. Sonra bir damla daha.
Öhö! Kükremeye benzer bir öksürük merdivenlerde yankılanarak genişledi, büyüyüp beton boşluğu doldurdu. Öksürükler ayak sesleriyle birlikte indi merdivenleri. Ayak sesleri kapıdaki gölgeyi görünce tekledi.
Öhö!
Taksi mi lazımdı Habib'ti?
Kendi iç sesinden ve dilinden İngilizceye dönecekken sıkışmış bir kapağın açılmasına benzer bir ses sızdı ağzından. Gülümsemeye benzer bir şey yaparken yüzü ağzı taştanmış gibi kırıldı. Çok susmuş insanların ilk sözcüklerinden önce yutkundukları o ağrılı, ılık yumru gırtlağından geçmemişti ki
''Tamam yahu, sen Zeynep Hanımlar'da çalışan Filipinli kızsın. Adın neydi senin?''
Nasır, her Orta Doğulu gibi yabancılarla tane tane konuşursa ve el kol hareketleri yaparsa daha iyi anlaşılacağını düşündüğü için kaşlarını kaldıra kaldıra devam etti. Çizgileri güneşle daha derine kazınmış orta yaşlı yüzü abartılı mimiklerini neşeyle heceledi. Köşeli, boğumlu, Filistinli İngilizcesi anlaşılmak için iyice yavaşladı.
Nasır ben, alt komşu, taksici Nasır. Senin adın ne Habib'ti?
Filipina dedi. Bir fısıltı buharlaştı ağzında.
Filipina mı?
Ne biçim isim o yahu? Filipin'den Filipina. Ha ha ha ha. Nasır'ın şefkatli gevezeliği Filipina'nın betonunu çatlattı. Gülümsedi bile biraz.
Söyle bakalım, nereye gideceksin Filipinli Filipina?
Filipina'nın alnı buruştu, kaşları büzüştü, ağzı yumuldu. Bir ağlama öncesinde takılı kaldı yüzü. Nasır'ın elinden bu yüzü görmezden gelmekten başka bir şey gelmedi. Dur dur dur dur. Tabii ki Hamra Caddesi'ne. Sizinkiler oradaki San Francis Kilisesi'ne giderler. Vıyır vıyır Filipinli kız dolar orası pazarları. Doğru mu? Hamra mı? Filipina başını önüne eğdi. Bir tanrıya inanmadığını söylemenin hiç sırası değildi. Nasır kendi paldır küldüründen utandı. Utandıkça iyice beceriksizleşti. Çok konuşursa kızın yüzünü damla damla yere döken keder gürültüde dağılırmış gibi geldi. Atla o zaman bakalım. Şansın varmış. Ben de oraya gidiyorum. Yalnız önce Burşamut'tan mazot alacağız. Burşamut'a gitmemişsindir. Ermeni mahallesi yani. Haram yahu. Çıkartmıyorlar sizi değil mi evden? Filipina'nın omzuna küçücük bir dokunuş onu ön koltuğa doğru yöneltti. Aynı el arabanın kapısını açtı. Ah ulan bu insanlar. Kaç dolar alıyorsun sen ayda? 200 mü? Onun da çoğu seni buraya getiren herif çoğullarına olan borcuna gidiyor tabii. Bir de kendilerine yabancı işçi ajansı demezler mi? Hepsi köle taciri orospu çocukları. Eskiden Mısırlıları getirirlerdi. Şimdi sıra sizde. Filipina'nın beyaz eteğini arabanın kapısından çekmesini bekledi. Kapıyı kapadı. Tüh Allah belalarını versin. Habibti. Siz de Orta Doğu'nun kölesisiniz be. Bahtsızın bahtsızı yani. Sen yine şanslısın. Zeynep Hanım... nereden baksan yine insaflı kadındır. Şoför koltuğunu ağırlığıyla eze eze bindi arabaya. Penceresini açtı, sigarasını çıkardı, ağzına bir dal taktı, Filipina'ya tuttu. Filipina sadece kaşlarını kaldırabildi. Sen minnacık da bir şeymişsin yahu. Kaç yaşındasın sen? Kusura bakma da sizin yaşınız da belli olmuyor ki. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Sen yine dua et. Sri Lankalılar sizden az alıyor. Etiyopyalılar karın tokluğuna çalışıyorlar neredeyse. El frenini indirdi, radyoya uzandı. Sözleri bitmek üzereydi ve Filipina hiç konuşacak gibi değildi. Hatta şimdi Nepalli kızları getiriyorlar biliyor musun? Dur bakayım ya onlar nereye gidiyor ki? Budist olduklarına göre... Ulan acaba bu şehirde Budist tapınağı da var mı? Her bok vardır bu şehirde. Bu şehirde. Filipina, orta yaşlı, sıkı gövdesi, gömleğinin içine güç bela sığışan bu adamın, sessizliği dağıtmaya çalışan gürültüsüne bıraktı kendini. Ağlamak üzere olan çocuklar, renkli, gürültülü şeylere bakınca nasıl unutursa ağlayacağını, öyle unuttu korkusunu. Arabanın konsolundaki onlarca pusulaya, pusulaların titreyip duran ibrelerine bakıyordu. Nasır, radyoda haberleri bulduğu anda kan kokusu almış bir hayvan gibi kaldırdı burnunu yukarı, gözlerini kıstı. 12 saatlik çalışmanın karşılığında 30 dolar alan diğer çocuklara göre daha çok kazanan Filistinli Anvar, 14 yaşında olduğunu söylüyor. Gazze'nin Mısır'a açılan kaçakçılık tünellerinde çalışan yüzlerce çocuktan biri olan Anvar, iki arkadaşının Mısır yönetiminin kaçakçılara karşı tünellere gaz pompalaması sonucu nasıl öldüğünü anlatırken, haber ilerledikçe Nasır'ın kılık değiştirir gibi giyinmiş olduğu şakacı yüzü sıyrıldı, altından başka bir adam göründü. Öldürmek üzere olan bir adam, ölmek üzere gibi. Gözleri başka bir yere baktı. Pusuda gibi, pusuya düşmüş gibi. Kim olduğunu hatırlayan ama bunu hiç kimseye söylemeyecek bir eski savaşçının kalbinde namluya mermi verildi. Göz, gez, arpacık. Boş yere nişan aldı öfkesi. Dikiz aynasında yüzünü görünce geri geldi. Dönüp konsoldaki onlarca pusulaya dalmış Filipina'ya baktı. Beğendin mi? Ne çok pusula dedi Filipina ne diyeceğini bilemediği için. Nasır'ın yüzü ilk kez yaşına döndü. Gevezelik sesini yuttu. Bir hakiki sesi vardı, düşkün, alacakaranlık, onunla konuştu. Anlatırım Refika dedi. Sesi Gazze tünellerinden gelir gibiydi. Onu da anlatırım. Yola çıkalım da. Nasır radyoyu darbukalı tefli bir müziğe ayarladı. Hadi bakalım dedi. Beyrut'a hoş geldin Refika Filipina. Ben dedi Filipina genzini yuta yuta. Kiliseye değil. İlk kez Nasır'ın yüzüne baktı. Bulup buluşturduğu en kararlı sesiyle konuştu. Benim Şatila kampına gitmem lazım. Nasır öyle bir döndü ki Filipina'ya, arabanın konsolundaki hepsi farklı yönleri gösteren onlarca pusulanın ibresi daha motor çalışmadan hep birlikte hızla dönmeye başladı. Tak tak tak. Beyefendiler, akşam yemeği servisi başlamıştır. Kahya, büyük asayı zemine 3 kere vurduğunda siyah cübbeli adamlar ve kadınlar birbirlerine öncelik tanıdıkça daha çok oyalanarak dev ahşap masaya yaklaştılar. Herkes masadaki isim kartlarına bakıp bu seçkin akademik yüksek masa yemeği boyunca yanına oturacak kişinin ilgi alanına göre bir konuşma konuları listesi hazırlamaya başladı kafasında. Avrupa Çalışmaları Merkezi Başkanı Philip Simitson'ın yanına oturacak olanlar, Avrupa Birliği genişleme çalışmalarıyla ilgili okuduğu son makaleyi download ediyordu hafızasından. Orta Doğu Çalışmaları Merkezi'ne konuk hoca olarak gelen Mısırlı İslamcı akademisyenin yanına düşen, derhal Müslüman kardeşlerle ilgili olabilecek en karmaşık ve cevabını en iyi bildiği soruyu hazırlıyordu. En zor durumda olanlar o günkü Avrupa'da İslam algıları başlıklı seminerde sunuş yapanların yanına düşenlerdi. Hangi sunumu kimin yaptığını hatırlamak için kısa dönemli belleklerine tam gaz yüklendikleri her hallerinden belliydi. Seçkin akademik konukların hepsi bu sıkıcı Oxford yemekleriyle ilgili en az onlarca kez yapıp sınadıkları İyi esprilerini yan yana diziyorlardı akıllarında. O akşamki menüyü sadece kariyerleri bakımından hiçbir işlerine yaramayacak kişilerin yanlarına düşenler merak ediyordu. Dekanın eliyle yapması gereken buyurun işareti geciktikçe acele etmenin ve giderek her türlü heyecanın uygunsuz sayıldığı yemekte sandalyelerinin başında bekleyenler eften püften sohbetlerini uzatmakta zorlanıyordu. Nihayet komut verildi, icabet edildi. Süslenerek ne kadar lezzetsiz olduğu unutturulmaya çalışılan İngiliz mutfağının ilk trajedisi giriş yemeği olarak servis ediliyordu. Tatları bu akademik azamete hiç yakışmayan şaraplara, her biri 3 doktora yapmış gibi görünen kolejin orta yaşlı garsonları tarafından döndürülerek, yan yatırıp sanki başka bir seçenek varmış gibi markası gösterilip tattırılarak Fransız havası veriliyordu. Kimsenin davet edilmeden gelemeyeceği ve ilk kez böyle bir yemeğe davet edilenlerin daha sonra zorlama bir alayla ama muhakkak olduğundan daha görkemli anlatacağı yemekte herkes her şeyi aynı hızda yiyor, şarabı aynı büyüklükteki yudumlarla içmeye gayret ediyordu. Beyaz masaların üzerine ana yemeğe varılıncaya kadar hiçbir şey damlamıyor, yüksek tavandaki avizelerle çoğalan ışık, menünün zavallılığını gizlemek için bol bol çıkarılmış gümüş çatal bıçak takımlarını olduğundan daha kalabalık gösteriyordu. Deniz, küçükken Arapça duaları nasıl hiç anlamadan ezberlediyse, böyle gecelerde ne yapılması gerektiğini de öyle bellemişti. Çünkü insanların kendilerinden hiç bahsetmeden, esas olarak hiçbir şeyden gerçek anlamda bahsetmeden, beraber bu kadar uzun bir yemek yiyip bunca şarabı yan yana içebilmeleri son derece mühim bir Oxford terbiyesiydi. Onlar gibi olabilmek için her yolu denemiş, yıllar içinde kalbi bu yolda can çekişirken tek çözümün iç gözlerini tavanda bir yere yerleştirip bütün olup bitenleri uzaktan bir yerden izlerken, aynı anda eksiltilmiş bir haliyle olayın içinde yer almak olduğunu anlamıştı. Zaten kimse onun bütünüyle orada olmasını beklemiyordu. Kimse, kimseden bir hakikat,
gerçek bir hikaye beklemiyordu. Bütün bu insanlar en iyi ihtimalle insanlığın baş edemeyeceği kadar büyümüş bilgi yumağına ancak bir cümle daha ekleyebileceklerini ve büyük bir ihtimalle bunu bile beceremeden ölüp gideceklerini biliyorlardı. Deniz'in Oxford'dakilerin hakiki hikayelerini laf döner dolaşır bu trajediye sıra gelir diye anlatmadıklarını düşündüğü bir zaman olmuştu. Ama bir süredir artık böyle şeyler bile düşünmüyordu. Çıkarıp tavana koyduğu gözlerini bile yitirmek üzereydi. Tam da bu yüzden bir yandan sol yanında oturan İslam Çalışmaları Merkezi'nin başındaki Henry Stevenson'la Oxford'da tartışmalara yol açan cami inşaatı hakkında konuşurken, sohbetin devamı gelebilsin diye konuyla ilgili okuduğu haberleri hatırlamaya çalışıyor, aynı anda daha İngilizce bilmediği yaşlarda Michael Jackson şarkılarının sözlerini nasıl uydurduğunu hatırlıyordu. Bu saçma düşüncenin nedeni, yan tarafında oturan Yunan asıllı akademisyendi ve adamın dediklerini anlamadığı için onları da Billie Jean'i İngilizce bilmeden nasıl dinliyorsa öyle dinliyordu. I and Owen, I and Owen. Uydurup bozarak ezberlediği şarkı sözlerini İngilizce öğrendikten sonra bir türlü gerçek haliyle duyamadığını, bilginin sadece çocukluk ezberleri karşısında yenildiğini düşünüyordu. Ben ve fırın. Ezberi Oxford İngilizcesine bile galebe çalıyordu. Müslüman sakalına havaalanlarında rastgele bavul incelemesine maruz kalmadan geçecek bir biçim vermiş Stevenson'ın ağır Brooklyn aksanı anlattıklarına o kadar uymuyordu ki Deniz bir türlü bir Müslümanın İslami meselelerle ilgili konuştuğunu hissedemiyordu. Yani öyle sanıyorum ki caminin New College'ın kulesinden daha yüksek olmamasıyla ilgili bir tartışma da olmuş. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir hadisinde şöyle der. Stevenson hadisi aktarırken peygamberin adının ardından inananların tekrarladığı sallallahu'yu söylerken kendi inancı içinde Amerikalı bir turist gibi diye düşündü Deniz. Bir gün bu batılı Müslümanların İslam'ın içindeki bu turist hallerini Mevlana'yı okuyup İslam'ı Budizm gibi bir uysallık olarak anlatmalarını, batılının İslam'ın esmerliğini nasıl sıyırıp beyazlattığını, İslam inancının çeviride kaybolan katılığını, bir yerlere muhakkak akademik bir makaleyle ama nasıl yazması gerektiği takıldı kafasına. Benim ülkemde de, dedi cilalı bir İngiliz aksanıyla. Sonra dönüp cümlesine küçük bir akademik çevre düzenlemesi yapıp yeniden başladı konuşmaya. Haklısınız. Her aklı başında Oxfordlu gibi kutsal uzlaşma işaretini verdikten sonra yeniden kurdu cümlesini. Benim ülkemde de camilerin minareleriyle devletin diktiği seküler anıtların boyutlarının birbirine geçmemesine azami özen gösterilir. Hatta bu yüzden İstanbul'da sırf yüzlerce yıllık camilerin minarelerini gölgeleyebilsin hırsıyla görülmemiş çirkinlikte Atatürk anıtları inşa edildi son yıllarda. Stevenson, ancak ana yemek geldikten sonra atılması caiz olan küçük kesik bir kahkaha attı. Kahkahasının arasında sordu. Türktünüz değil mi? Türk demeyelim de gülümsemeli bir es verdi Deniz. Türkiye'li diyelim. Stevenson camlaşan gözlerinin ardında Türkiye başlığı altındaki veri tabanını tarıyordu. Ha evet dedi. Sanırım Türkiye'de de Almanya'dakine benzer bir milli kimlik gerilimi vardı. Yanılıyor muyum? Deniz daha önce kerelerce yabancılara anlattığı için tamamen evrenselleşip basitleşmiş, küçük bir metne dönüşmüş ezberini, Türkiye Entelejansiyası'nın milliyetçilikle ilgili problematiği başlığı altından çıkarıp tek nefeste masaya bıraktı.
Haklısınız. Türkiye'de entelektüeller ülkenin kuruluşundaki milliyetçi öğelerin reddi kabilinden ve ülkedeki farklı etnik gruplara yönelik imha politikalarına bir tepki olarak kendilerine Türk değil, Türkiye'li demeyi tercih ederler. Stevenson çok kullanılan akademik bir jesti başarıyla tekrar etmek üzere dirseklerini masaya dayadı, ellerini yüzünün önünde kavuşturdu, kaşlarını kaldırıp ilgiyle denize baktı ve ağzındaki lokmayı çiğnerken başını "Evet anlıyorum ilginç" anlamında uzun uzun salladı. Tabii ki ilginç bulmamıştı ve tabii ki kendisi de şimdi aynı nezaketli jestle karşılanacak bir şey söyleyecekti. Böyle durumlarda İslam'ın oynayabileceği birleştirici rol konusunda ne düşünüyorsunuz? Çünkü bugünkü ilginç sunumunuzdan anladığım kadarıyla İslami hareketin Orta Doğu'da yoksullukla ilişkisini kurmaya çalışıyorsunuz. İslam'ın yükselmesini yoksullukla ilintilendiriyorsunuz. İlginç tabii. Oxford'da üç tür ilginç vardı. Birincisi, hiç de ilginç değil ama şu anda konuşmak zorunda olduğumuza göre birbirimize iyi davransak iyi ederiz demekti. İkincisi, hiçbir şey anlamadım demeye gelirdi ki bunu ancak sarhoş olup doktora tez konusunu Oxford barmenlerine anlatacak duruma düşenler duyabilirdi. Üçüncüsü ise tamamen saçmalıyorsunuz ama akademik adaba sahip olmadığımı düşündürecek kadar delirmedim anlamına gelirdi. Stevenson'unki kesinlikle üçüncü gruptandı. Deniz, ilginç kelimesinin 3,5 yıllık Oxford hayatında gerçek anlamıyla kullanıldığını hiç duymamıştı. Henüz tezi yazma aşamasındayım elbette ama İslami terör kavramının bu toplumsal hareketin içinden yoksulluk faktörünü tamamen çıkarttığını düşünüyorum. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasal amaçlarla üretilen bu söylemin Avrupa akademiyasını da ele geçirdiği kanaatindeyim. İslami hareketin neoliberal sisteme karşı üretebileceği ya da üretmeye çalıştığı tavrın görmezden gelindiği gibi bir gözlemim var. Hatta ılımlı İslam kavramının bu direniş kültürünü nötralize etmek için politik bir araç olarak üretildiğini. Stevenson yemeğine dönmüş ama belli aralıklarla başını sallayarak denize bakıp dinlediğini gösteriyor. Bir yandan da tabağındaki kupkuru rostoya karşı kaşlarını kaldırarak duyduklarını onaylamadığını tatlı tatlı belli ediyordu. Deniz ellerini hareket ettirmeye başlamıştı. Ellerini yakaladığında çok geçti. Kendisinden hiç böyle bir şey beklenmemesine rağmen gerçekten konuşmaya başlamıştı. Masada ondan başka aynı halde olan tek kişi Avrupa Çalışmaları Merkezi'nin kocasından yeni ayrılmış, son bir ayda 7 kilo almış, şarabı fazla kaçırdığı için burada bulunmasının tek nedeninin bir misafirin gelemeyişi olduğunu unutup Filistinli doktora öğrencisine erkeklerle ilgili aforizmalarını açıklayan Francesca idi. Deniz ellerini yavaşça kucağına koyup repliğini hiç değilse yemeğin adabına uygun bitirebilmeyi başardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Stevenson bir akademisyenden çok bir din adamı ağırlığıyla çatalını bıçağını bıraktı, akademik cübbesinin yakalarını düzeltti, denize döndü. İnançlı biri misiniz Deniz? Soru taze krema ve çilek servisinin masada yarattığı harekete, ardından da dekanın herkesin gevşemesi için beklettiği bol miktarda ölçülü espriyle süslenmiş teşekkür konuşmasına denk geldi. Deniz, Oxford adabının dışında olan soru ile o kadar şaşırmıştı ki, dekanın konuşması boyunca yapabildiği tek şey herkesin güldüğü yerlerde sırıtmak oldu. Stevenson da politik nezakete aykırı sorusunun bir dedikodu ağına takılıp üniversite etik kurulunda başına bela olmasından çekinmiş olacak ki dekanın konuşması bittiğinde hala cevap beklediğini hissettirecek hiçbir şey yapmadı. Deniz kremayı karıştırdı, çatalıyla şekillendirdi, çilekleri tabağının o tarafından bu tarafına aktardı.
büyük anneannesinin ona verdiği tuhaf din eğitimini, çocukluğunun sakallı, tombul, eğlenceli tanrısını hatırlarken, içinde bulunduğu durumla hiç ilgisi olmayan ılık bir ağlama hissi aktı. Bir nefes alıp artık onu dinlemeyen Stevenson'a döndü. Bir tanrıya inanmayı çok isterdim Bay Stevenson. İnsan bazen affedilmeyi çok istiyor. Stevenson dirseklerini masaya dayadı, ellerini kavuşturdu. İlginç demeye hazırlanırken başını sallamaya başlamıştı bile. Deniz cümlesinin gerisini yutabilecek kadar aklı başında kalabildiği için kendiyle acı acı gurur duydu. Çünkü Bay Stevenson, önceki gün hiç istemediğim halde bir bebek aldırdım.